Öteki Tarih Cilt 2, 12. ayrım sayfa 172. Üçüncü senaryo, Ruslar mı öldürdü? Bugün giderek ağırlık kazanan teze göre Cemal Paşa suikastının ardında Rus çekası vardır. Bu tezin sahipleri arasından bir bölüm ise suikastı düzenleyenlerin Ruslar olmasına rağmen tetikçilerin Gürcü mafyası ya da Ermeni komitacılar olduğunu ileri sürüyorlar. Buna göre Ruslar 1922 baharında Enver Paşa'nın Buhara'ya geçtiğini, burada kendilerine karşı bir ayaklanma hazırlığı içinde olduğunu öğrenmişlerdi. Afganistan'la ilgili faaliyetlerini bildikleri Cemal Paşa'nın da bu projenin içinde olmasından şüphelenmeleri çok doğaldı. Cemal Paşa Enver Paşa ile hiçbir ilgisi olmadığını defalarca söylemişse de Rusları ikna edememişti. Bu nedenle Ruslar kendisinden Moskova'yı terk etmesini istemişlerdi. Cemal Paşa'nın Tiflis'e gelişi bu yüzdendi. Çeka'nın Moskova'yı terk etmesini istediği kişiler arasında bulunan Halil Paşa, Sovyet Merkez Şurası'nda bulunan eski bir arkadaşının kendisine Şura merkezinde Cemal Paşa'nın öldürülmesine karar verildiğini, ancak bu cinayetin Moskova'da değil Tiflis'te tatbik edileceğini ve suikastı yapanların da Ermeniler olduğunun ilan edileceğini söylediğini anlatacaktı. Halil Paşa bu bilgiyi derhal Cemal Paşa'ya ulaştırdığını, ancak Paşa'nın "Amma yaptın Halilciğim, beni niye öldürmeye kalksınlar? Sonra benim Suriye'de Ermenilere yaptığım yardım herkesin bildiği şeylerdir. Neden olsun bu?" dediğini eklemişti. Aynı şekilde 10 Mayıs 1922'de Moskova'dan casusluk yaptığı iddiasıyla olaylı bir şekilde uzaklaştırılan Ankara'nın Moskova temsilcisi Ali Fuat Paşa da şehirden ayrılırken, parantez içinde, ardından Mehmet Muhtar Bey'e gönderilmişti. Cemal Paşa'yı hayatının tehlikede olduğu konusunda uyarmıştı. Mustafa Kemal'in döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Tevfik Bıyıklıoğlu da Bolşevikler Cemal Paşa Afganistan'a geçerse Enver'le birlikte Ruslara karşı cephe alacaklarından çekindikleri için önce Cemal Paşa'yı Tiflis'te, 2 hafta sonra da Enver Paşa'yı Buhara'da şehit etmişlerdi diye yazmıştı. Tetikçiler Gürcü müydü? 28 Temmuz 1922 günlü The Times gazetesinde Cemal Paşa'ya Ermenilerin değil Sovyet istihbaratının öldürdüğü iddia edilmişti. Suikast olayını en yansı şekilde veren Peyami Sabah'ın 30 Temmuz 1922 tarihli nüshasında ise Avrupa gazetelerine atıfla Cemal Paşa'nın Mustafa Kemal ile Enver Paşa'yı barıştırmak istemesi yüzünden Ruslar tarafından öldürüldüğü yolundaki haber boy göstermişti. Bu haber üzerine Vakit gazetesinin muhabiri Rus teferruat yetkilileriyle bir mülakat yapmış, ancak Ruslar suikast olayı hakkında bilgileri olmadığını söylemekle yetinmişlerdi. 1930 yılında E.V. Dumbazze tarafından Paris'te Rusça yayımlanan Çeka ve Komintern Hizmetinde adlı kitapta Dumbazze şöyle diyordu: Tiflis'te yurt dışına çıkmadan önce Batum kupusunun, parantez içinde, gizli polisi, başkanı ünlü Çekist Edip Ziya yoldaşla görüştüm. Onunla sohbet ettim. Eski hatıralarımızı tazeledik ve bu esrarlı konuyu mevzu ettik. İşte o zaman Edip Ziya bana Cemal Paşa'yı ünlü bir eşkıya olan Serko Labezzi'nin öldürdüğünü söyledi. Labezzi bu suikastı Gürcü Çekası'nın emriyle gerçekleştirmişti. Gürcü Çekası'nın böyle bir operasyonun yapılmasını Moskova emretmişti. Türk eski nazırının öldürülmesi niçin gerekli olmuştu bilmiyorum. Aynı şekilde Edicibiya da bu konuda bir şey bilmiyordu. 2003 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden Musa Kasımov, Gürcistan arşivlerine dayanarak suikastın KGB'nin tetikçisi Sergül Labezze tarafından yerine getirildiği iddiasını tekrarlamıştı. Kasımov'a göre Labezze suikastten bir süre sonra kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramış, hastanede 4-5 ay yattıktan sonra KGB tarafından eski suçları bahane edilerek kurşuna dizilerek susturulmuştu. 2005 yılında Abdülvahap Kara bu tezi tekrarlamış ve cinayetin daha sonra Stalin'in gözdesi olarak KGB'nin şefliğine kadar yükselecek olan ve acımasızlığıyla ünlü Lavrenti Beria'nın ilk önemli kanlı operasyonu olduğunu söylemişti. Dipnot. Konuyla ilgili kaynaklarda Sovyetler, Ruslar, Bolşevikler, Rusya, Moskova gibi terimler birbirinin yerine kullanıldığından bu yazıda terminoloji birliği sağlanamamıştır. Özet kaynakça. Feridun Kandemir, Cemal Paşa'nın Son Günleri 7 Gün Cilt 3, 4, sayfa 73-85, 1 Ağustos, 31 Ekim 1934. Hüseyin Cahit Yalçın, Cemal Paşa 7 Gün Cilt 4, sayfa 159, Mart 1936. Fehmi Nuza Cemal Paşa'yı kimler öldürdü veya öldürttü? Türk Kültürü, cilt 21, sayfa 243, Temmuz 1983, sayfa 454-464, Ekip Şekip Arslan, sürgünde 3 ölüm, yayını hazırlayan Ömer Hakan Özalp, Truva Yayınları 2004. Mehmet Perinçek, Cemal Paşa'nın ailesine 5000 altın Sovyet yardımı. Toplumsal tarih, sayfa 151. Temmuz 2006, sayfa 60-61. Arşivir Şiracıyan, bir Ermeni teröristin itirafları, Kaştaş Yayınları, 1997, Abdülvalap Kara, Yeni Bilgi ve Belgeler Işığında Cemal Paşa'nın Son Günleri ve Ölümü, Türk Dünyası Araştırmaları, sayfa 156, Haziran 2005, sayfa 83-92. Enver Paşa'nın Türkistan'daki sonu. 1-2 Kasım 1918'de firar edenlerden Enver Paşa, iki başarısız teşebbüsten sonra 14 Ağustos 1920'de Moskova'ya ulaşmış, Eylül'de Bakü'deki Doğa Hakları kurultaylarına katılıp Batum'da 3. Enternasyonel'in ilkeleri doğrultusunda kendi Halk Şuralar Fırkası'nı kurduktan sonra Bolşeviklerin yardımıyla Britanya İmparatorluğu'na karşı İran ve Orta Asya halklarından müteşekkil bir İslam devleti kurmak ve bunun başına geçmek üzere cihat çalışmalarına başlamıştı. Ancak 1919 kışında Almanya'da komünist hareketin 1920 sonbaharında Polonya'da Kızıl Ordu'nun yenilmesi dünya ihtilali umudunu zayıflatınca, aynı zamanda ekonomik sıkıntılarla da boğuşan Sovyet Rusya'daki komünizmin tek bir ülkede yaşayabileceği görüşü egemen olmaya başlamıştı. Bu haleti ruhiye içinde 16 Mart 1921'de Britanya ile Sovyet Rusya arasında imzalanan ticaret ve dostluk anlaşmasının en önemli şartı, Sovyet Rusya'nın Anadolu, Kafkasya'da ve Orta Asya'da Britanya aleyhine propagandaya ve faaliyete son vermesiydi. Bu stratejik dönüşüm Enver Paşa'yı Rusya'da işlevsiz kılmıştı. Anadolu'da ise Mustafa Kemal liderlerini giderek pekiştiriyordu. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Enver Paşa için Doğu Türkistan'dan başka gidecek yer kalmamıştı. Basmacılar Harekatı. O yıllarda Özbekler, Kızıl Ordu'nun Hokant'ta kurdukları milli hükümeti sonlandırmak için şehri yakması ve binlerce kişiyi öldürmesi üzerine Fergana'da ayaklanmışlardı. Buhara'ya Ali Bey takma adıyla gelen Enver Paşa'nın 1921 yılının Kasım ayında Buhara'daki silahlı kuvvetlerin başkumandanlığını üstlenmesi bölgede büyük bir sevinç yaratmıştı. Zaten iddiaçı kadrolar epeydir Buhara'da milis kuvvetlerini organize ediyorlar ve bu kuvvetlere subay yetiştirmek için başta harp mektebi ve Darül Muallimin olmak üzere çeşitli okullar açıyorlardı. Enver Paşa'dan bir süre önce Buhara'ya gelen Doktor Nazım'la İttihat Terakki Cemiyeti adına yerel idareden 33 kilo altın alıp gitmesi de bu itibarın göstergesiydi. Gerçi Enver Paşa bir süre Lakay kabilesinin reisi İbrahim Bey tarafından Moskova casusu olabileceği gerekçesiyle 3 ay süreyle alıkonmuştu. Ancak daha sonra firar edip Bolşeviklere karşı harekete geçtiğinde ordusunun en büyük kesiminin yine İbrahim Bey'in kabilesinin mensupları oluşturacaktı. Bu kuvvetlere Bolşevikler basan, yağmalayan, haydut, çapulcu anlamına gelen basmacı adını vermişti. Daha sonra isyancılar da bu adı benimsemişlerdi. Enver Paşa, Bolşevik rejimini devirmek ve Asya'nın Müslümanlarını İslam'ın yeşil bayrağı altında birleştirmek için sağa sola bildiriler gönderiyordu. Kulaktan kulağa Türk gönüllü kıtalarının filleri yerleştirilmiş toplarla İngilizleri alt edeceği haberleri fısıldanıyordu. Büyük İskender de fillerle Orta Asya'ya gelmemiş miydi? Enver Paşa'nın ondan geri kalır nesi vardı? Kızıl Ordu subayı Melkumov. Ancak hesaplar tutmadı ve Enver Paşa 4 Ağustos 1922'de dramatik bir biçimde hayatını kaybetti. Enver Paşa ile ilgili tüm yayınlarda onun Himalaya'nın Pamir Dağları eteklerinde, Balcova'nın Çehen mevkiinde kılıcı elinde Kızıl Ordu birliklerine karşı savaşarak öldüğü yazılır. Araştırmacı Kevork Pamukçıyan, Kanada'da yayımlanan Horizon adlı haftalık derginin 4 Şubat 1985 tarihli sayısında Hayk Hayrabetyan adlı bir yazarın tanıklığına dayanarak, Enver Paşa'yı Kızıl Ordu'nun önemli komutanlarından Ermeni asıllı Hagop Melkumyan'ın, parantez içinde o günkü adıyla Melkumov, öldürdüğünü ileri sürdü. Melkumov'un makale yazarı Hayrabetyan'a bizzat anlattığı hikaye şöyleydi. 1885'te Karabağ'ın Şuşa bölgesinde dünyaya gelen Melkumov, 1907'de Frunze Askeri Akademisi'ni bitirdikten sonra Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Prusya cephesindeki muhaberelere katılmış, Yaralanıp iyileştikten sonra süvari aralığıyla Erzurum, Van ve Bitlis'te çalışmalara katılmış, daha sonra subay olmuş ve pek çok madalya ve nişanla ödüllendirilmiş başarılı bir askerdi. 1917'de Bolşevik saflarına geçen Melkumov, Moskova'daki 1. Süvari Alayı Komutanlığı'na atanmış, aynı yıl Komünist Parti üyesi olmuştu. Denikin'in Beyaz Ordusu'na karşı savaştıktan sonra Buhara'daki basmacı hareketini bastırmakla görevlendirilmişti. 1921 Şubat'ından itibaren de görevini başarıyla yerine getirerek Mayıs ayında basmacıları köşeye sıkıştırmıştı. Kofrun Kışlası'na baskın. Melkumov'a göre Enver Paşa'nın Doğu Buhara'daki askeri karargahı Kofrun Kışlası'ndaydı ve emrindeki güçlerin sayısı 17 bin kişiye ulaşmıştı. Parantez içinde bu sayıları 200 bine çıkaran Türk kaynakları var. Ancak Şevket Süreyya Aydemir olay günü Kofrun Kışlası'nda Enver Paşa'nın yanında 4'ü 5'i Osmanlı olmak üzere sadece 25 asker olduğunu ileri sürüyor. Melkumov'un ise 1500 süvari ve 800 piyadeden ulaşan küçük bir birliği vardı. Melkumov sayısal açıdan çok zayıf olduğu için saldırıyı şafak sökerken aniden yapmayı planlamıştı. O gece vadi sisle kaplanmıştı. Bu yüzden Melkumov'un birlikleri Kofrun Kışlası'na görünmeden yaklaşabilmişti. Kışla büyük bir bağın içindeydi. Melkumov altın renkli hilalli yeşil bir bayrağın yanında nöbet tutan kırmızı sarıklı nöbetçileri görünce çok sevindi. Çünkü nöbetçiler Enver Paşa'nın kışlada olduğunu işaret ediyordu. Bundan sonrası hızla gelişti. Melkumov'un birliği önce kışlayı topa tuttu. Ardından süngü takarak hücum ettiler. Enver Paşa uykusundan fırlayarak elbisesiz ve yalın ayak atını atladığı gibi süratle dağlara doğru uzaklaşmaya başladı. Melkumov'un dediğine göre Enver Paşa yaklaşık 21 verslik, parantez içinde 1 vers 1.067 metre. Bir takipten sonra Çeyhan mevkiinde kıstırıldı ve kanlı bir süngü dövüşünden sonra öldürüldü. Enver Paşa'nın üzerinde İslam ordularının başkumandanı, halifenin damadı ve Hazreti Muhammed'in vekili yazılı büyük gümüş mührü ödül olarak Melkumov'a verildi. Şahsi Kur'an'ı ve teslipli hilatı ise yörenin resmi makamlarına teslim edildi. Enver Paşa için savaş ebediyen sona ermişti ama basmacılar için mücadele 1934'e kadar devam etti. Melkumov 1937'de emekliye ayrıldı, 1960'da Türkistanlılar adı altında hatıratını yayımladıktan 2 yıl sonra da öldü. Mustafa Kemal Enver Paşa çekişmesi. Enver Paşa'nın ölümünü Mustafa Kemal'in nasıl karşıladığını bilmiyoruz ama bu ölümün onun açısından bir anlamı olduğunu tahmin edebiliriz. Çünkü Mustafa Kemal ile Enver Paşa hayatları boyunca gizli ya da açık bir çekişme içinde olmuşlardı. Bunun pek çok nedeni vardı. Enver Harbiye'den Mustafa Kemal'den önce mezun olmuştu. Dolayısıyla rütbesi ondan yüksekti ve İttihat Terakki Cemiyeti'nin kurucular arasındaydı. 1908'de meşrutiyetin ikinci kez ilanı sırasında kahramanı hürriyet diye takdim edilmişti. Mustafa Kemal ise İttihat Terakki Cemiyeti üyeliğini ve kongre delegeliğinden ileri gidememişti. Öyle ki Enver doğumundan 23 Temmuz 1908'e kadarki hayat hikayesini kapsayan hatıratında Mustafa Kemal'den sadece bir cümleyle bahsetmişti. Meşrutiyetin ilanından sonra da Mustafa Kemal'in yıldızı parlamadı. Selanik'in Beyaz Kule gazinolarında yaptığı "Ordu kışlaya, siyasetçi siyaset meydanına" mealindeki konuşmalar Envercilerin canını sıkmıştı. Hatta bir keresinde yolu kesilmiş, silahını çekerek kurtulmuştu. Mustafa Kemal Ağustos 1908'de teşkilatın sivil lideri Talat'tan bir talimat almıştı. İstikamet Trablusgarp'tı. 1 Ekim 1908'de geldiği Trablusgarp'tan 2,5 ay sonra ayrıldı ama İttihat Terakki Cemiyeti'nin 1909 yazında Selanik'te toplanan ikinci kongresinde Trablusgarp ve Bingaz delegesi olarak katıldı. Mustafa Kemal kongrede cemiyetin siyasal parti haline dönüştürülmesi ve ordunun siyasete katılmaması, cemiyetin masonlukla ilişkisinin kesmesi, cemiyet içindeki ilişkilerin eşit olması ve dinle hükümet işlerinin ayrılması şeklindeki teklifini yapmıştı. Bu da tahmin edileceği gibi Enver'i rahatsız etmişti. 1909'da İstanbul'da yaşanan 31 Mart olayına müdahale eden hareket ordusuna Enver binbaşı rütbesiyle katılırken Mustafa Kemal kul ağasıydı. Olay sonrasında 2. Abdülhamit tahttan indirilip yerine Mehmet Reşat çıkarıldığında Enver Berlin'e ateşe olarak atandı. Talat Dahiliye Nazırı oldu ama Mustafa Kemal'in esamesi okunmuyordu. Kuşçubaşı Eşref'ten bir anı. 1911'de Trablusgarp Savaşı patlayınca Berlin'de askeri ateşe olan Enver Trablusgarp'a gitmek üzere harekete geçtiğinde Mustafa Kemal'in de Trablusgarp'a gitmeye kalkması bu rekabetle ilişkiliydi. Mustafa Kemal'in yolda ve Trablusgarp'ta sık sık hastalanmasının yarattığı manevi ezikliği bir yana bırakırsak, ikili Trablusgarp'ta askeri açıdan benzer başarılara imza attılar. Bu ilişkileri düzeltmek bir yandan da daha da bozdu. O döneme ait bir anıyı Kuşçubaşı Eşref'ten dinleyelim. Benim o zaman için ender olan güzel bir fotoğraf makinem vardı. Enver bir gün Derne cephesine gelmişti. Bu cepheye Mustafa Kemal kumanda ediyordu. Kıtaları teftiş etmek istedi. Büyük kısmını Urban, parantez içinde şehirli mücahitlerin teşkil ettiği kuvvetlerimiz teftiş vaziyetini aldı. Mustafa Kemal Enver'in yanında fakat bir at boyu gerisindeydi. İkisi de süvariydiler. Aldığım fotoğraflar içinde bu poz çok net çıkmıştı. O sırada Enver'in refikası Naciye Sultan Zevcin'den cepheye ait fotoğraflar istiyordu. Enver bunun bir kopyasını gönderdi. Naciye Sultan o sırada İstanbul'da bulunan tanınmış bir Fransız ressamına bu resmin yağlı boya tablosunu yaptırmış. Aradan bir müddet geçmişti. Paşa bir gün beni yalıya davet etmişti, yemeğe alıkoydu. Duvarda bahsettiğim tablo vardı. "Beğendiniz mi Eşref Bey? Sizin çektiğiniz fotoğraf," dedi. Tabloya yaklaştım. Cidden sanatkariydi. Renkler fevkaladeydi, resimle uğraşmış bir amatör olarak bunları takdir edebiliyordum. Fakat hayret, tabloda Mustafa Kemal yoktu. Halbuki çok iyi hatırlıyorum ki fotoğrafın aslında vardı. "Paşam," dedim, "bu fotoğrafın aslında Mustafa Kemal de vardı. Tabloda neden yok?" Enver Paşa bu sualimi bir sualle cevaplandırdı. "Fotoğrafta Mustafa Kemal neredeydi?" "Hatırlıyorum. Kıtaları teftiş vaziyetindeydi. Ve Mustafa Kemal sizin bir boy arkanızda bulunuyordu," dedim. Paşa güldü. "İşte onun için tabloda onun yerini boş bıraktırdım. Çünkü Mustafa Kemal hayatında kimseden bir adım geri durmaz. Ya hiç bulunmaz ya en önde durur. Ara sıra buraya da geliyor. Sultan Hanım'a da anlatarak tablodan onu çıkarttım. Misafirim olarak kırılmasını istemem." Edirne'yi kim kurtardı? İkilinin arası 1912'de 1. Balkan Savaşı sırasında biraz daha açıldı. Edirne'nin düşman eline geçmesi üzerine yenilgiden bir aylık Kemal Paşa hükümetini sorumlu tutan Enver, parantez içinde 23 Mayıs 1912'de yarbayla terfi etmişti. Mustafa Kemal'in parantez içinde 14 Kasım 1912'de binbaşıyla terfi etmişti. İtirazına rağmen 23 Ocak 1913'te Baba Ali baskınını yapmış, ardından 21 Temmuz 1913'te Edirne'yi geri almıştı. Edirne'nin geri alınışı sırasında Bahriye Sefit, parantez içinde Bolayır, Kuvayi Mürettebi Kurmayı olan Mustafa Kemal'e Enver'in 10. Kol Ordusu'nu beklemesi emredildiği halde Bolayır Kol Ordusu emri dinlemeyip gecede harekete devam etmiş ve Edirne'yi ilk olarak bu kol ordunun süvari tugayı girmişti. Ama daha sonra şehre bir Fatih edasıyla gelen Enver Edirne'yi geri aldığı için önce albaylığa, 14 gün sonra Tuğ Generalliğe, parantez içinde yani paşalığa terfi ederken Mustafa Kemal yakın arkadaşı Ali Fethi Bey'in yanında pasif Sofya askeri ateşeline gönderecekti. Falih Rıfkı olay üzerine şöyle yazmıştı. Gitmeyip de ne yapacaktı? Orduda kalsa bir türlüydi. Ordudan ayrılmak ve politikaya atılmak sonu gelmez bir sergüzeştik, parantez içinde maceracılık olacaktı. Ne orduda kalarak Enver'le uyuşmasına ve çarpışmasına ne de politikacı olarak iddiatçılarla uzlaşmasına ve savaşmasına imkan yoktu. Enver saraya giriyor. Sofya'ya gidişinden ancak 4 ay sonra yarbaylığa terfi eden Mustafa Kemal Sofya'da kıyafet baloları ve ufak tefek flörtlerle gönül eğlendirmeye çalışırken artık paşa olan Enver Ocak 1914'te Harbiye Nazırlığı'na getirilecek, bir süre sonra da başkumandanlık vekilliği yetkilerini elde edecekti. Bununla da kalmayarak Abdülmecid'in oğlu Şehzade Süleyman'ın kızı Naciye Sultan'la evlenerek saraya damat ve padişah yaveri olacaktı. Mustafa Kemal ise Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'la evlenmek isteyecek ancak Sabiha Sultan'ın gönlü kuzeni Şehzade Ömer Faruk Efendi olduğu için bu teklifi reddedecekti. Fethi Bey'e göre savaşa karşı olan ancak savaş patlayınca savaşa katılmaktan başka bir şey düşünmeyen Mustafa Kemal 1914 yılının son günlerinde Sarıkamış'ta tarihin en büyük facialarından birine imza atan Enver'in emriyle İstanbul'daki 19. Tümen Kumandanlığı'na atandı. Ancak Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde bu tümenin henüz oluşum halinde olduğunu anlayacaktı. Sarıkamış'tan yeni dönen Enver Paşa'nın makamına yaptığı ziyarette hüsranla sonuçlanmıştı. Enver ne Sarıkamış'ı anlatmış ne Sofya'yı sormuştu. Birkaç cümleyle başından savmıştı Mustafa Kemal'i. Şubat 1915'te başlayan Çanakkale Savaşı sırasında hala Sofya'da olan Mustafa Kemal savaşa katılmak için dilekçe yazmış ama Harbiye Nazırı Enver Paşa bu atamayı geciktirmişti. Mustafa Kemal'in atanmasını Enver'in İstanbul dışında olduğu bir dönemde Harbiye Nazırı Nezareti Müsteşarı Topar İsmail Hakkı Paşa imzalamıştı. Mustafa Kemal cepheye gitmişti ama Enver cepheyi yaptığı ziyaret sırasında Mustafa Kemal'in birliğine uğramamış, Mustafa Kemal de kızıp istifasını vermişti. Ancak Çanakkale'de kurulan 5. Ordunun başındaki Alman Mareşali Limon von Sanders istifayı kabul etmediği gibi Enver'den bir yazıyla Mustafa Kemal'in gönlünü almasını istemişti. Enver'in bu tavsiyeyi tuttuğu anlaşılıyordu çünkü Mustafa Kemal'in albaylığa terfi ettirildiğini bildiren 3 Haziran 1915 tarihli mektup iltifatlarla doluydu. Ancak Mustafa Kemal 8-9 Ağustos 1915 günü kendisine Anafartalar kahramanı unvanının verilmesine neden olan başarılarından sonra İstanbul'a döndüğünde Enver'in harp mecmuasının kapağında kendisinin resmi konacakken son anda klişeyi değiştirip amcası Halil Paşa'nın resmini koydurduğunu duyacaktı. Ardından Mustafa Kemal'in albaylıktan tuğgeneralliğe terfi sorun oldu. Milli Mücadele'nin askeri üyelerinden Fahrettin Altay Paşa'nın anlattığına göre Talat Enver'e "Bak arkadaşlar, Mustafa Kemal Bey'in terfiini istiyorlar. Bir an evvel olsa bitse diyorlar. Yap bari." demiş, Enver Paşa cevabı yetiştirmişti. "Şimdi terfini imzaladım. Ama müsaade edin de şimdi ben size anlatayım. Siz Mustafa Kemal'i benim gibi tanımazsınız. Vaka çok değerli fakat o nispetle de haristir. Emin olun şimdi liva yaparız. Kol ordu kumandanlığı ister, onu yaparız ordu kumandanlığı ister, ordu kumandanı yaparız baş kumandanlık ister. Ona da peki desek yine kâfi görmez. Daha büyüğünü ister. Çünkü hırsına hudut yoktur. Bu sebeple onu azar azar vererek gayet maharetle idare etmek, hoş tutmak lazımdır." Bu konuşma Mustafa Kemal'e aktarıldığında "Ben Enver'in bu kadar zeki ve ileri görüşlü olduğunu bilmezdim." diyerek hakkındaki yargıları adeta onaylayacaktı. Mustafa Kemal'in tuğgeneralliğe yani paşalığa terfi ancak 1916 yılında 16. Kolordu kumandanı olarak Diyarbakır'a gitmesinden sonra olmuştu. Yakup Cemil'in suikast planı. İttihat Terakki Cemiyeti'nin tetikçisi 1913'teki Baba Ali baskınının baş aktörlerinden Yakup Cemil, Mustafa Kemal'in Diyarbakır'a gitmesinden sonraki bir tarihte ikinci bir Baba Ali baskını yapıp Harbiye Nazir Enver Paşa'yı öldürmeyi, yerine de Mustafa Kemal'i getirmeyi planladığını anlatmıştı. Amacı tek taraflı bir barış yaparak savaştan çekilmekti. "Her ne kadar Mustafa Kemal'in eğer Harbiye Nezaretine gelseydim önce Yakup Cemil'i cezalandırırdım" dediği rivayet olunursa da bu planların Enver'in hiç hoşuna gitmediğini tahmin etmek zor değildi. Nitekim Mustafa Kemal Şubat-Temmuz 1917 tarihleri arasında önce vekaletten sonra da asaleten Suriye'de görevlendirilecekti. Bu görevden hızla istifasının ardından İstanbul'a dönüş parasını denkleştirmek için değerli atlarını satmasına, parantez içinde satıştan 2000 altın geçmişti eline. Yardım eden kişi Cemal Paşa'ydı. Ancak Aralık 1917'de hükümet Alman Kaiseri 2. Wilhelm'in İstanbul'a yaptığı ziyareti iadeye karar verdiğinde Veliaht Vahdettin'in yanına askeri müşavir olarak Mustafa Kemal'in verilmesi iddialara göre Enver'in fikriydi. Vahdettin'in yaveri Naci, parantez içinde Eldeniz Paşa'ya göre Enver Mustafa Kemal'in Almanya seyahati sırasında gördüklerinden etkilenerek Osmanlı-Alman ittifakına sıcaklaşacağını umuyordu. Çünkü Mustafa Kemal silahlı tarafsızlık istiyordu ve bu fikir Enver'inkiyle hiç bağdaşmıyordu. Ancak beklenen olmadı ve Mustafa Kemal seyahatten Almanya'nın yenileceğini anlayarak döndü. Mustafa Kemal savaşın son aylarını böbrek rahatsızlığını tedavi ettirmek için gitti. Karlsbad kaplıcalarında parantez içinde Viyana yakınlarında geçirmişti. Bu dönemde Mehmet V. Reşat ölmüş, yerine Vahdettin geçmişti. Mustafa Kemal tedavi dönüşü Vahdettin'i ziyarete gittiğinde yol arkadaşlarının verdiği cesaretle bazı tavsiyelerde bulunmaya kalkmıştı. Vahdettin'in cevabı havayı buz gibi yapmıştı. "Ben icap eden şeyleri Talat ve Enver Paşa Hazretleriyle görüştüm. Mustafa Kemal'in yeniden Suriye'deki 7. Yıldırım Orduları Kumandanlığı'na atanması bu konuşmadan sonra oldu. Atamanın arkasında Enver'in olduğu anlaşılıyordu. Mustafa Kemal'in kaderi Mondros Mütakeresinden sonra değişecekti." Özet kaynakça. 1. Doğu Halkları Kurultayı Bakü 1920, Belgeler Kaynak Yayınları 1999, Nermin Menemencioğlu, Strater Enver Paşa ve Doğu Halkları Kurultayı Tarih ve Toplum sayfa 88, Nisan 1991 sayfa 46-50, Şevke Süreyya Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa Remzi Kitabevi 1986, Kevork Pamukçıyan Enver Paşa nasıl öldü? Tarih ve Toplum Aralık 1990 sayfa 84 sayfa 13-15 Sina Akşin Mustafa Kemal'in iktidar yolu çağdaş düşüncenin ışığında Atatürk Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakıf Yayınları 1986 sayfa 49-80 Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam Cilt 1 Remzi Kitabevi 1999 Yusuf Hikmet Bayur Atatürk Güven Basımevi 1970 Fethi Okyar Üç Devirde Bir Adam Tercüman Tarih Yayınları 1980 Cemal Kutay Atatürk Enver Paşa Hadisesi İklim Yayınları 2004. Malta sürgünlerini nasıl bilirsiniz? Ocak 1920'de İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserinin hazırladığı listedeki 173 kişiden 80'i İstanbul'un 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri'nce resmen işgalinden sonra İngilizler tarafından tutuklanmıştı. Bunlar arasında Ankara'nın adamları da vardı. Suçlama, savaş ve Kırım suçlarına karışmak. 11 Nisan İstanbul'daki Divani Harbi Örfü Mahkemesi'nin Mustafa Kemal için idam cezası vermesi, parantez içinde o tarihe kadar milli mücadele kadroları için verilen idam cezalarının sayısı 100'e ulaşmıştı. Ankara'nın tavrının sertleşmesine neden oldu. 11 Ağustos'ta Ankara hükümeti, tehcir vesaire dolayısıyla İstanbul hükümetince kurulan Divani Harbi Örfü'yü lağvettiğini ilan etti. Mustafa Kemal 12 Ağustos'ta Ermeni Kırım'ına katıldıkları gerekçesiyle vatan evlatları idam edilecek olursa İngiliz yarbayı Ravlison'u ve İngiliz esirleri asacağını açıkladı. Ravlison Doğu Anadolu ve Kafkaslardaki mütakerenin uygulanmasıyla görevliydi ve Erzurum'da bulunuyordu. Malta'daki tutuklara karşı rehin olarak bizzat Kazım Karabekir tarafından tutuklanmıştı. Tehditler etkisini göstermiş olmalıydı ki bu tarihten sonra İstanbul'da yeni tutuklamalar olmadı. Yeni bir idam kararı verilmedi. 17 Ekim 1920'de damat Ferit Paşa hükümetinin istifası İngilizlerin elini iyice zayıflattı. Kolektif suç, kolektif fail. İngilizler Malta'dakileri yargılasalar bile cezaları infaz etmelerinin mümkün olmadığını kavramışlardı. Özellikle İttihat Terakki Cemiyeti Ermeni Kırım'ını gerçekleştirirken hem geniş halk kesimlerini hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi, idari ve askeri kadrolarının büyük bir kısmını suça karıştırmıştı. Yani ortada kolektif olarak işlenmiş bir suç vardı. Yine de Malta'da gözaltına alınan bireysel suçlardan dolayı yargılanmak mümkündü ancak bunun için Türk tarafının yoğun işbirliği gerekiyordu. Oysa ne İngilizler'de onları zorlayacak enerji ve istek ne de Türk tarafında yardım niyeti vardı. Temmuz 1920'de İstanbul Yüksek Komiserliği'nde görevli memur Henry H. Lempt suç kanıtı belge bulmanın önündeki zorluklarını şöyle özetlemişti. 1. Merkez hükümet ve valilik yetkilileri tarafından bu konuda çıkarılan emir veya talimatlarla ilgili herhangi bir Türk dokümanı sağlamanın imkansızlığı. 2. Müttefik hükümetlerinin katliam zanlılarının yargılanmalarına katılmakta duraksamaları. 3. Orta Doğu'daki yetkililerin tam bir kayıtsızlık içinde olmaları. 4. Vilayetlerde yetişkin erkek Ermeni nüfusunun büyük kısmının ve neredeyse bütün entelektüellerin katledilmiş olması. 5. Ortaya çıkıp kanıt sunabilecek kişilerin cezalandırılmasını önlemek için gerekli kamu güvenliğinin olmaması ve müttefiklerin bu konudaki niyetlerinin güven duyulmaması. 6. Malta'daki tutuklarının sonunda salıverileceğine dair belirtiler. İngilizler son bir hamle olarak ABD'ye başvurdular. Çünkü onların elinde önemli bir arşiv vardı. Ancak oradan da olumsuz yanıt geldi. Çünkü iç siyasi çatışmalarla meşgul olan Amerikalılar, Kemalist güçlerle çatışmaya niyetleri yoktu. Kanıt yokluğunun yanı sıra 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Barış Anlaşması'nın uygulamaya sokulmaması da Türk tarafına baskı yapma olanağını tamamen ortadan kaldırmıştı. Takas Anlaşması imzalanıyor. Sonunda İngilizler Malta'daki 150 tutuklu arasından seçtikleri 64 kişiyi Kemalist güçlerin elinde bulunan 29 İngiliz esirle takas etmenin yollarını aramaya başladılar. Londra'daki görüşmeler sırasında İngilizlerle Ankara hükümetinin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey 16 Mart 1921'de bir takas anlaşması imzaladılar. Anlaşmaya göre Malta'dan salıverecek kişiler aynen Alman savaş suçlularının Leipzig'de yargılanması gibi Ankara'da yargılanacaklardı. İngilizlerin 29 Nisan 1920'de salıverdiği 4 tutuklu kendi olanaklarıyla Sicilya'ya gitti. Ertesi gün 33 Türk tutuklu bir İngiliz gemisiyle İtalya'nın Toronto limanına götürüldü. Bunlara ek olarak 3 kişi de özel emirle salıverildi. Sıra İngiliz esirlerinin serbest bırakılmasına gelmişti ama 8 Mayıs 1921'de Bekir Sami Bey Londra'da İngilizlerle, parantez içinde ayrıca Fransızlar ve İtalyanlarla, Ankara'nın onayını almadan anlaşmalar imzaladığı gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı'ndan alınınca İngilizler muhatapsız kaldılar. 12 Mayıs'ta İngiliz uyruklu bir Hintli olan Mustafa Sagir'in Mustafa Kemal'e suikast planlama suçundan idama mahkum edildiğini öğrenen İngilizler de kuşkular iyice arttı. Mustafa Sagir'in de takas anlaşmasına dahil edilmesini istediler ancak 26 Mayıs'ta Sagir idam edildi. Bunun üzerine İngiliz tarafı bırakmayı düşündüğü 24 mahkumu Malta'da alıkoyacağını açıkladı. Haziran sonlarında Ankara'dan gelen bir mektupta Bekir Sami Bey'in yaptığı anlaşmanın tanınmadığı, İngilizler ellerindeki tüm esirleri serbest bırakmadıkları takdirde İngiliz esirlerin serbest bırakılmayacağı, parantez içinde o tarihe kadar 29 İngiliz esirden sadece 5'i sarı verilmişti, kesin bir dille belirtiliyordu. 6 Eylül 1921'de Malta'daki gevşek koşulları değerlendiren 16 Türk esir adadan kaçmayı başarınca İngilizler pes ettiler ve tüm esirleri takas etmeye razı oldular. 31 Ekim 1921 günü Türk tutuklarını taşıyan HMS Saint-Hemum ve HMS Montreal gemileriyle İngiliz esirleri götürecek olan HMS Centaur gemisi aynı anda İnebolu'da buluştu ve takas gerçekleştirildi. Malta sürgünleri milli mücadeleye katıldılar ve tahmin edileceği gibi hiçbir zaman yargılanmadılar. Yani üzerlerine atılı suçtan yargı kararıyla değil, iç ve dış güçlerin siyasi kararlarıyla kurtarıldılar. Bir İngiliz raporunda şu cümleler Malta'dakilerin neyin kurtardığını gayet iyi özetliyordu. Bu insanlar hakkında ne kadar şey söylesek o kadar iyi. Malta'daki Türk sürgünlerini neden serbest bıraktığımızı bu nazik konuyu elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Sanırım herkes benim gibi yapardı. Parlamento üyeleri arasındaki güçlü inanç bir tek İngiliz esirin bir gemi dolusu Türkiye'ye değeceği yönündeydi. Takas bu yüzden yapıldı. Malta'daki bir yargılama yapılmadı. Ama İstanbul'da 1921'e kadar toplam 63 dava açıldı. Bunlardan 8'i açılma aşamasında gereksiz görülerek reddedildi. Kalan 55 davanın 34'ünde sanıklar çeşitli cezalara çarptırıldılar. 21 dava ise beraatla sonuçlandı. Referans mektubu olarak Malta. Malta sürgünlerinin büyük bir kısmı Cumhuriyet döneminde önemli devlet görevlerine getirildi. Bunlar arasında şu kişiler vardı. Abdülhalik Renda. Tehcir döneminde Bitlis ve Halep valisi olarak Abdülhalik Bey 1917'de kısa süreli Dahiliye Nezareti Müsteşarı'ydı. Malta dönüşü Çankırı Milletvekili ve İzmir Valiliği yaptı. 1924-1930 arasında Maliye ve Milli Müdavaa Vekaletlerinde bulundu. Bahriye Vekilliğine vekalet etti. 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi. 1946'ya kadar bu görevi yürüttü. 1947-1949 arasında görev yapan Hasan Saka hükümetinde devlet bakanlığı yaptı. 12. ayrımın sonu sayfa 188.